Evlere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve biz başkentten selamlıyoruz yine sizleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan siz de katılabilirsiniz hayatın seslerine. hayatinsesleri@trt.net.tr bizimle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatırken ilk olarak Hayatın Sesleri'nde Almanya'ya merhaba demek istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Cem Dalaman var. Cem merhaba.
Nilgün merhaba, dinleyicilerimize de selamlar, saygılar.
Teşekkür ediyoruz sevgili Cem. Evet, dünyanın en büyük elektronik cihazlar ve teknoloji fuarından söz etmek istiyoruz. Berlin'deki en önemli etkinliklerden biri. Şimdi dijital devrimin son yeniliklerinin sergilendiği fuarla ilgili detayları almak istiyoruz sevgili Cem senden. Bu devasa fuarda ön plana çıkan ürünler neler? Teknoloji firmaları geliştirdikleri hangi ürünleri tanıtıyorlar fuarda?
Şu günlerde Berlin, Nilgün, teknoloji sektörünün gerçekten dünyadaki başkenti diyebiliriz. Berlin'de geleneksel olarak Eylül ayının ilk hafta sonunda açılan bir fuardır. Telekomünikasyon ve elektronik fuarı, Almancası kısaltılmasıyla IFA. Geride kalan günlerde işte geçen hafta Cuma ilk tur vardı. Cumartesi halka açıldı. Bugün Salı. Şu ana kadar 100 binin üzerinde ziyaretçiyi çekebilen bir fuar. Bu yıl 56. kez düzenleniyor. Teknoloji devlerinin piyasaya çıkan ya da çıkacak son teknoloji ürünlerini, dünyanın gerçekten 4 bin yanından gelen şirket temsilcilerine ve teknoloji meraklılarına sunuyor fuar. 1645 şirketin katıldığı bir fuar. Geliştirilmiş tablet bilgisayarlarıyla akıllı telefonlar ön plana çıkan ürünler, senin sorduğun soruya cevap vermek gerekirse. Özellikle de akıllı telefonla tüketici elektroniği arasındaki bütünleşmeyi ortaya koyan ürün ve cihazlar dikkat çekiyor. Ancak geçen yıllara kıyasla bu yılki fuarda böyle büyük devrim sayılabilecek icat ya da teknolojik yenilikler yok. Uzmanların ortak kanısı, elektronik dünyasında son 10 yılda 2000'li yıllardan sonra o kadar büyük atılımlar yapıldı ki şu anda elektronik aletler yeniden keşfedilmiyor ama giderek mükemmelleşiyor ve tüketicinin kullanımı açısından kolaylaşıyor. Bunu da fuarda görmek mümkün değil.
Evet, şimdi akıllı telefonlar dedin, hayatımıza girdikleri andan itibaren hayatımızın vazgeçilmezi onlar. Telefonlar konusunda bir yenilik var mı fuarda tanıtılan Cem?
Evet, belki de fuarı gezenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, senin de belirttiğin gibi artık onlarsız yaşanmıyor. Ondan önce nasıl yaşıyorduk onu bile hatırlamıyoruz herhalde. Tam 9 yıldan beri akıllı olarak tanımlanan telefonlar çok satılan, çok ilgi gören bir ürün. Ve yıllık çifte haneli oranlarda sektörde büyüme yaşayan bir ürün. Ancak fuar kapsamında yapılan araştırmalar artık akıllı telefon pazarındaki büyümenin yavaşladığını ve pazarın doygunluğa ulaştığını gösteriyor. Buna göre bu yıl akıllı telefon satışlarında ani bir fren beklentisi var. Örnek olarak geçen yıl 2015'te %10.6'lık artış yapılmış. Dünya çapında 1.400.000 civarında akıllı telefon satışı gerçekleşmiş. Bu yıl büyüme rakamı en fazla %1 civarında diyor uzmanlar ve satışında 1 milyarı geçmeyeceği tahmin ediliyor. Başka bir deyişle akıllı telefon satışları 9 yıllık çifte haneli büyüme serisi son bulacak. Kimi işlemcisiyle, kimi kamera performansıyla, kimisi de yenilikçi yapısıyla rakipleri arasında bir tabii ki çekişme devam ediyor bu sektörde. Ama bütün fuarda benim görebildiğim telefonların ortak özelliği her geçen gün, başka bir deyişle her yeni modelle artık daha ince, çok hafif olmaları ve işlem gücünün gitgide artması. Ve ilginç bir bilgi aldım, onu da aktarmak istiyorum. Yeni model bir akıllı telefon 1960'lı yılların sonunda yapılan insanlı ilk uzay uçuşu olan Apollo 11'in bilgisayarından daha fazla işlem gücüne sahip en basit bir telefon, akıllı telefon Nilgün.
Evet. Peki Cem, Türkiye'den katılım var mı fuara? Varsa hangi ürünlerle temsil ediliyor Türk firmaları acaba?
Bu fuar Türkiye'den firmaların hep katıldığı bir fuar oldu. Geçen yıl 20 şirket vardı. Bu kez 15 şirket katılıyor. Bu şirketler arasında televizyon sektöründe çok ileride Türkiye ve aynı şekilde beyaz eşya, buzdolabı, bu ürünleri tanıtan firmalar var. Büyük tröstler var, isim vermeden belirtmek gerekirse. Onun dışında ama küçük ev aletleri ya da cep telefonu aksesuarı üreticileri de bulunuyor fuarda. Ve ürünlerin tanıtımının yapılmasının yanı sıra üreticilere yeni müşterilerle bağlantı kurma imkanı da buluyor buraya gelenler, Türkiye'den gelenler. Özellikle fuara katılan orta ölçekli Türk şirketleri son teknoloji üretilen ürünler sunamasa da yeni müşteriler kazanmayı ümit ediyor Nilgün. Fuarın bugün devam ediyor, son günü de yarın çarşamba günü sona ereceği gün Berlin'deki fuarın.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Cem Dalaman aktardıkların için. Bayramda yine birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kal lütfen.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında, karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde, solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün, inanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında, karıştırdım tüm renkleri, hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri, bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde, solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün, inanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Beni sen inandır.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin şimdiki stüdyo konuklarıyla sizleri tanıştıralım. Hacettepe Stem & Maker, doğru söylüyorum değil mi?
Evet.
Lab Başkan Yardımcısı Doktor sevgili Bahadır Yıldız ve Hacettepe Stem & Maker yine Laboratuvar Başkan Yardımcısı sevgili Gökhan Kaya stüdyo konuklarımız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, hafta sonu Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde halkın bilim ve teknolojiyle etkileşime girmesine imkan sağlayan çok yönlü bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliği dinleyicilerimize birazcık tanıtalım istedik. Nasıl bir etkinlikti? Neler paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Bu etkinliğimiz bizim geçen yıl başlattığımız bir etkinlik. Stem & Maker Fest ve Expo diye kısalttığımız bir etkinliğimiz. Bu etkinliğimizin 3 temel bileşeni var. Stem & Maker Fest, Stem & Maker Expo ve Stem Öğretmenler Konferansı. Bu 3 bileşenin de temel bazı özellikleri var.
Nedir onlar?
Festival kısmında bizim davetli konuşmacılarımız var. Bu yıl yaklaşık 30 tane davetli konuşmacımız vardı.
Yurt içinden, yurt dışından?
Hem yurt içinden hem yurt dışından, evet, konuklarımız vardı. Bunlar alanında uzman kişiler ve birçok farklı alandan geliyorlar. Konuşmacılar içerisinde diş hekimi de vardı, fizik mühendisi de vardı, gazeteci de vardı. Bunlar STEM ve Maker alanında ki kendi deneyimlerini, bilgi ve becerilerini halkla paylaşıyorlar. Ve bu paylaşımlar bizim etkinliğimizin festival kısmını oluşturuyor. Expo kısmında ise katılımcı kuruluşlarımız var. Bu katılımcı kuruluşlarımız STEM ve Maker alanında yapmış oldukları çalışmaları halkla paylaşıyorlar. Halk birçok ilk defa gördüğü şeyleri, örneğin 3 boyutlu yazıcıları, işte robotik setleri, bunları deneme imkanı buluyorlar. Aynı zamanda katılımcı firmalarımız ürünlerini halka sunuyorlar, hediye ediyorlar. Böyle bir kısım var. Ve üçüncü boyut ise öğretmenler konferansı. Bu öğretmenler konferansında da bu yıl bir temamız vardı. Yaşam için STEM temamız. Hı hı. Bu temamızda bizim bir Avrupa Birliği projemiz var. Yaşam için matematik ve fen projesi. Bu proje bu projenin ana ilkelerinden bir tanesi, ana ayaklarından bir tanesini oluşturuyor. Bu yılda öğretmenler konferansını, STEM öğretmenler konferansını bu proje kapsamında gerçekleştirdik. Bu öğretmenler konferansı kısmında birçok atölyemiz var. Bu atölyelere birçok branştan, fen, matematik, fizik, kimya, farklı disiplinlerde öğretmenlik yapan katılımcılarımız katıldı. Ve yaklaşık 100 farklı atölye gerçekleştirildi hafta sonunda.
Evet. Evet.
Kısaca böyle özetleyebiliriz 3 farklı bileşeni.
Evet. Şimdi geçen yıl başladı ilk dediniz. Geçen yıldan bu yana neler değişti? Katılımcılar nasıldı? İlgi nasıldı? Hedefler neydi? Ulaşabildiniz mi o hedeflere?
Bu soruya önce şöyle cevap vermek istiyorum. Geçen yıl biz kendimizi çok iyi ifade edemedik insanlara.
Ne açıdan? Neydi eksikleriniz?
Eksiğimiz şuydu. Biz şu an belki Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış bir organizasyonu düzenlemeye çalışıyoruz. Biz festival yapacağız. Çocuklarınızı da alın gelin dedik herkese. Ama burada konferans ismi geçtiği için birçok katılımcı bunu akademik bir konferans gibi değerlendirdi ilk başta. Hı hı. Ve hani geldikten sonra anladılar. Keşke biz de çocuklarla gelseydik. Keşke onu da getirseydik. İşte hani farklı katılımcıların da orada olması gerektiğini geldikten sonra anladılar. O nedenle geçen seneki katılımcımızı yaklaşık olarak ikiye katladık bu sene. Hı hı. Çünkü çok fazla çocuk ve veli katılımcımız vardı. Geçen sene nispeten daha çok öğretmenler üzerine çalışmalar gerçekleşti. O nedenle
çocukların yaş grubu nedir?
Biz 7'den 77'ye herkese açık bir etkinlik yapıyoruz ve tamamen ücretsiz bir etkinlik yapıyoruz. Bunu özellikle belirtiyorum. Ne gelenlerden bir ücret talep ediyoruz.
Evet.
Ne de diğer firmalardan. Firmalar da kendilerini işte biraz önce Gökhan'ın söylediği gibi hediyeler dağıtarak orada kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Böylelikle biz çocuklara aynı zamanda erken bir bayram hediyesi de vermiş olduk. Çekilişler düzenledik. Pek çok böyle oyuncaklar, robotik setler ve benzeri pek çok hediye verdik kendilerine.
Çocuklar mutlu muydular?
Mutlu, keyif aldılar mı? Çok keyif aldılar.
Özellikle bazı bilim şovları vardı. o bilinç yollarını yaparken çocuklar laboratuvar önlükleri giydiler, gözlükler taktılar ve bunlar 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında çocuklar. Hı hı. Ve onların yüzlerindeki heyecanı görmek bizi gerçekten çok mutlu etti.
Sizin de amacınız buydu, buydu zaten.
Gerçekten evet. De bu. Çünkü bizim amacımız 21. yüzyıl bireyleri yetiştirebilmek ve bunu yapabilmek için de bizim küçük yaşta çocuklara bilimi sevdirmemiz lazım. Bunun yolu da bu tarz etkinliklere aktif olarak katılmaları ve bunu birebir yaşamaları. Hı hı. Çünkü meslek seçiminde bu bizim yaptığımız etkinliklerin veya bizim yapmaya çalıştığımız özendirme çalışmaların etkisi olacaktır. Eğer biz bunu başaramazsak ülkemizin kalkınmasına veya ülkemizin sanayisine, ekonomisine katkı sağlayacak bireyler yetiştiremeyiz. Hı hı. O yüzden biz genelde etkinliğe katılan katılımcılarda daha çok çocuklara odaklandık. Birçok hediyemizi çocuklar için verdik. Birçok
neler vardı onların içerisinde, hediyelerin içerisinde? Yine bilime teşvik edici hediyeler mi
evet,
acaba?
Evet. Mesela laboratuvar önlüklerimiz vardı. Kitaplarımız vardı çocuklar için. Etkinliklerimiz vardı. Bu tarz farklı hediyelerimiz vardı. Ve bunların temel noktası da çocuklara bilimi sevdirmek, bilimi özendirmek, aynı zamanda velileri de bu konuda güdülemek. Özellikle biz çocuklarla birlikte velileri de bir anlamda eğitiyoruz bu alanda. Veliler geldikleri zaman çocuklarının bu alandaki ilgisini gördüklerinde belki de onları bu alanda çalışmaya özendirecek. Yani bizim amaçlarımızdan bir tanesi aynı zamanda velileri de bu alanda eğitmek.
Tabii öğretmenler için de aynı şey söz konusu. Bununla ilgili verilen konferansta da bu mu var? Öğretmenlerle ilgili
öğretmenler
neler yaptınız?
Öğretmenler konusunda şöyle bir açıklama yapmamız lazım. Aslında öğretmenlerde sürekli bir mesleki eğitim devam ediyor. Evet. Hizmet içi eğitimlerle. Ancak bunun ne kadar yeterli olduğunun bir tartışılması gerekiyor. Hı hı. Biz bu projeksiyonu da değiştiriyoruz. Artık meslek içi, hizmet içi eğitimlerin de farklı bir tarafa taşınması gerektiğini, bu bizim yaptığımız gibi belki uygulamalı olarak yapılması gerektiğini söylemek istiyoruz ve bunun da işe yaradığını göstermek istiyoruz aslında. Hani bunu sadece sözel olarak ifade etmek değil, bakın biz yaptık. Bunu alan öğretmenler, bu eğitimi alan öğretmenler şöyle değişiklikler yaşadı. Onların sınıflarında şu değişiklikler gözlemlendi. Onların öğrencileri bilime artık şu şekilde bakıyor diyebilmek için biz yapıp göstermek istiyoruz.
Peki konferansın sonunda bir kitapçık çıkarıyor musunuz? Onu bir sonraki seneye de kaynak olması açısından ya da neler konuşulduğuna dair bilgi olması açısından.
Biz oturumları bir kısmını kaydediyoruz. Bu kayıtlarımızı katılımcılarla paylaşıyoruz. Aynı zamanda bizim bu alanda yapmış olduğumuz kitaplar var ve onları Hacettepe Sistemen Maker Lab web sitemizden ücretsiz olarak sunuyoruz. Aynı şekilde bu kitaplarımızı da etkinlik sırasında öğretmenlerimize dağıttık. Bu şekilde doküman desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ancak yaklaşık 250 farklı atölye lideri, davetli konuşmacı var. Yani bunların ürünlerinin hepsini bir araya getirmiyoruz. Ancak kendi özellikle bizim Hacettepe Sistem ve Maker Lab bünyesinde ürettiğimiz ürünleri her zaman öğretmenlerimize ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Geçen yıl mesela bellekler içerisinde kitaplar verdik, etkinlikler verdik, dokümanlar sunduk. Hı hı. Ve bu yılda aynı şekilde yapmış olduğumuz tüm çalıştaylardaki ürünlerimizi, atölyedeki ürünlerimizi öğretmenlerimize gönderiyoruz.
Evet, peki neydi konferansın konuları?
Konferansın temel konusu hani STEM ve Maker yaklaşımları.
Evet.
Bu konuda küçük bir parantez açmak
nedir
istiyorum.
Nedir onun yaklaşımları?
Ondan biraz bahsedelim. Şimdi STEM ismi yeni duyulmaya başlayan bir yaklaşım evet. Dünya üzerinde. Ama hani biraz önce söyledik 2009 yılında kurduk biz bu laboratuvarı. Hı hı. Ondan beri adı STEM olmasa da biz benzer uygulamaları zaten yapıyorduk. Avrupa Birliği evet. Projeleri, TÜBİTAK projeleriyle birlikte yürütüyorduk bu işleri. İsmi STEM oldu. Biz onu da kattık sürecin içerisine. Bir de Maker dediğimiz bir olay var. Bu daha çok bireyin içsel motivasyonuyla, kendi isteğiyle ortaya koyduğu ürünlere tekabül ediyor. Biz Maker dediğimiz kişileri hayal eden, bu hayalini tasarlayan, üreten ve etrafındakilerle paylaşan birey olarak belirliyoruz, niteliyoruz. Ve bu söylediğimiz özellikler aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerine de karşılık geliyor. Yani bundan sonraki süreçte yetiştirdiğimiz bireylerin bu özelliklere sahip olmasını bekliyoruz. Biz de bu iki farklı yaklaşımı Gültekin hocamızın önderliğinde ilk kez bir araya getirdik. Dünya üzerinde ilk kez STEM ve Maker yaklaşımları bir potada geldi. Evet. Ve biz etkinliğimizi bunun üzerine kuruyoruz. Ve biraz önce Yaşam İçin Matematik ve Fen projesinden bahsetmiştik. Bizim her sene benzer projelerimiz oluyor. Avrupa Birliği projeleri yürütüyoruz laboratuvar olarak. Ve o projelerin temalarını biz etkinlikte işlemeye çalışıyoruz.
Geçen seneki proje neydi?
Geçen sene Sales isimli bir projemiz vardı.
Sorgulama ve dayalı öğrenme yaklaşımında değerlendirme stratejileri diye bir etkinliğimiz, projemiz vardı. Burada da biz sınıflarda kullandığımız sorgulama dayalı öğrenme yaklaşımını öğretmenler nasıl değerlendirecek, onları nasıl test edecek, öğrencideki gelişimleri nasıl izleyebilecek ve bunlara destekleyebilecek, bu amaçlaydı. Oradaki atölyelerimiz genelde ona yönelikti. Ama bu sefer, bu yılkinde ise Yaşam İçin STEM kısmında ise daha çok STEM'le ilgili atölyelerimiz vardı ve yaşamdan aldığımız örnekler üzerine biz bunları şekillendirmeye çalıştık. Çünkü şöyle baktığımızda aslında biz bu STEM uygulamalarını okullarda kullanıyoruz ama şöyle bir yanlış anlaşılma var bu alanda. STEM bir öğretim yöntemi veya bir tekniği değildir. Yani biz burada bizim yapmaya çalıştığımız şey bu STEM'i okullarda ne tür pedagojilerle birlikte verebiliriz buna araştırıyoruz. Hı hı. Ve bunun için işte sorgulama dayalı öğrenme yaklaşımı kullanıyoruz. Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı kullanıyoruz. Proje tabanlı öğrenme kullanıyoruz. Yani biz bu öğretim pedagojilerini kullanarak nasıl sisteme uygun eğitim verebiliriz bunu araştırıyoruz aslında. Genelde bazen şöyle yanlış anlaşılmalar oluyor. İşte biz STEM eğitimleri veriyoruz veya STEM öğretim yaklaşımını kullanıyoruz gibi ifadeler var ama bunun aslında biz yıllardır kullandığımız bazı pedagojiler var. Bunların birleşimi birçok disiplini bir araya gelerek ortaya koyduğu bir ürün gibi değerlendirebiliriz. Bu nedenle biz daha önceki projelerimizde de sisteme uygun işler yapıyorduk. Ama bu şu an popüler bir isim. Birçok kişi tarafından kullanılan. Ama bu sadece şut demek değil de çocukların robotla oynadığı, eğlendiği ve sonunda ortaya hiçbir şeyin çıkmadığı bir eğitim yaklaşımı kesinlikle olmamalıdır.
Evet. Peki çocuklar bu seneki katılımlarıyla neler ürettiler? Neydi sizin dikkatinizi çeken?
Mesela benim dikkatimi çeken kendilerine robotlar yaptılar. Mesela titreşim motorları kullanarak robotlar yaptılar, yürüyen robotlar. İşte uçak model uçaklar yaptılar. Bunları işte mesela gemi tasarladılar çocuklar. Yüzebilen işte
ne güzel, suda nasıl sevindirici.
Farklı ürünlerden tasarımlar yaptılar. Örneğin bizim beher glasslarımızdan kendilerine örümcek yaptılar. Yani bu tarz farklı tasarımlar yaptı çocuklar. Çok farklı atölyeler vardı. Bazı oyunların atölyeleri vardı.
Velileriyle birlikte mi katıldılar bu atölyelere yoksa kendileri mi?
Normal şartlarda bir sınırımız yok. Hı hı. Yani kendisine güvenen öğrencilerimiz istedikleri gibi girebiliyorlar. Ya da hani velisinden destek almak isteyeni de geri çevirmiyoruz.
Yardımcı olan hocalar var sanıyorum orada değil mi? Evet.
Hem bizim ekibimizden arkadaşlarımız yardımcı oluyor atölyelerde hem düzenlemeye gelen ekipten yardımcı olanlar var. Benim de çok dikkatimi çeken projelerden birisi depreme dayanıklı ev tasarlama projesiydi. Depreme dayanıklı yapılar ama sadece pipetlerle yapıldı mesela.
Evet, evet. Çok hoş, çok sevindirici gerçekten çocuklarımızın bu yönlere ilgisinin olması. Peki önümüzdeki senenin teması belirlendi mi?
Şu anda devam eden başka bir projemiz var.
Nedir o?
STEM için çok fazla dillendirmediğimiz cinsiyet eşitliği projesi. Kısa ismi STING olan bir projemiz var. Bu proje devam ediyor. Daha sonraki temamızı da bunun üzerine kurmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir yaklaşım var. STEM etkinlikleri işte kodlamadır ya da daha elektronik tabanlı yapılarla ilerliyor.
Teknoloji.
Ve teknolojiyle ilgili. Ve bunlar daha çok erkeklere yönelik etkinliklerle tasarlanıyor. Biz işte bunu kırmaya çalışıyoruz. Burada cinsiyet eşitliğini yaratıp hem kızlar için hem erkekler için her ikisinin de ilgi duyabileceği etkinlikler ortaya koyup.
Ama onu bu yıl gözlemlemişsinizdir herhalde. Kızlarla erkekler nasıllardı? Erkeklerin mi daha fazla ilgisi var bilime?
aslında biraz önce söylediğim gibi bu kullanılan materyalle de ilgili, alakalı. Evet. Bunu biz nasıl kızları da çekebiliriz diye değiştirmeye, hı-hı, dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama bu sene gözlemlerimize bakarsak hani çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hani erkekler vardı evet ama kızlarımız da artık farklı bilim dallarında hani ilgi, alaka duymaya başladılar. Hı hı. Ve bu bizim yaptığımız ve benzeri yapılan etkinliklerle bunun daha da hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü evet, bu bir bilinç kazandırma, evet, amacıyla yapılan bir etkinlik aslında. Evet.
Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak yürütülen bir projeydi sanıyorum,
evet,
değil mi?
Evet, onu şöyle belirteyim. Biz Hacettepe STEM Lab liderliğinde bunu düzenliyoruz. Hacettepe Üniversitesi paydaşlarımızdan Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve bu sene Ankara Sanayi Odası bize çok büyük desteklerde bulundular. Onlara da teşekkür ediyoruz bu konuda.
Evet. Peki önümüzdeki yıl için planlar neler? Yapıldı mı onlar? Çünkü geçen seneye göre bu sene müthiş bir ivme kazandı, evet, dediniz. Çok daha farklı seyretti yol dediniz. Önümüzdeki sene nasıl olacak acaba?
Önümüzdeki sene için ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Hem çok umutluyum hem korkuyorum.
Korku biz, neden?
Şöyle, biz çok büyük bir ekip değiliz. Bu ivme çok hızlandı. Hani ikişer, evet, kat olarak gittiğini düşünürsek biz 10 bin kişiden fazla ziyaretçi ağırlayacağız seneye. Bu beni hem endişelendiriyor, evet, hem de çok umutluyum aslında.
Evet.
Çok
daha büyük şeyler yapıyoruz. Heyecanlandırıyordu, evet, aynı zamanda. Kesinlikle. Siz de mi aynı şeyleri yaşıyorsunuz?
Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zaten bizim reklamımızı bizim buraya katılanlar yapıyor. Mesela bizim etkinliğimiz cumartesi ve pazar günüydü. Cumartesi günü ben bazı konuşmalara kulak misafiri oldum. Katılımcılar arkadaşlarını arıyorlar. Bir işte burada böyle bir etkinlik var. Yarın çocuklarınızı alın, siz de bu etkinliğe katılın.
Keşke çocuklardan da birkaçı aramızda olabilseydi. Ki, ama evet, önümüzdeki sene umarız çocukları da ağırlayabiliriz burada. Bakalım onlar nasıl geçirmişler günlerini. Onlar neler bulmuşlar. Evet. Onları da davet etmek isteriz.
Umarım.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Size önümüzdeki sene için kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için ve sağ olun, görüşlerimizi aldığınız için.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe STEM & Maker Lab Başkan Yardımcısı Doktor sevgili Bahadır Yıldız ve yine Hacettepe STEM & Maker Lab Başkan Yardımcısı sevgili Gökhan Kaya stüdyo konuklarımızdı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.
Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel hala, İstanbul'da sonbahar. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine, rimelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel hala, İstanbul'da sonbahar. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. sonbahar.
Sihirli Sözcükler. ...15.37 Türkiye'de saatlerimiz... ...dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlata... ...yine bizlerle birlikte... ...hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, bugün edebiyatta kötülükten söz edeceğiz... evet. ...dinleyicilerimize. Şimdi hayatımızın da gerçeği aslında...
Parçası, evet.
...bir parçası. Şimdi efsanelerde yer alan... ...mitolojik kötülerden mi... ...kötülüklerden mi başlayalım?
Aslında şöyle, mitolojik kötülüklerden başlayabiliriz... ...Gılgamış Destanı'ndan itibaren... ...çeşitli ülke... mitolojilerinde kötülüğün ayrı bir yeri var. Kötülük tanrı ve tanrıçalar arasında vücut bulmuş. Hera'dan da bahsedebiliriz. Bizde de zaten Türk destanları içerisinde de Oğuz Kağan destanı içerisinde de kötü hatta şeytani varlıklar aracılığıyla kötülük vücut buluyor. Kötülük Jung'a göre insanın içindeki arketipleri harekete geçiren bir dinamik olduğu için her daim hayatın içerisinde kendini gösteriyor. Edebiyat açısından bakacak olursak, yani anlatı türleri açısından bakacak olursak, kötülük aslında hem bir malzeme, çünkü kötülük olmazsa kurgu olmaz. Ama aynı zamanda da temelde insanın kötülükle baş etme şekli sanat olduğu için edebiyatta da yer bulmuş.
Evet, aslında kötülüğün olduğu romanlarda o sanatın görkemini de evet, görüyoruz, evet. Değil mi?
Hemen söylemek lazım aslında neden böyle bir başlık ortaya çıktı. Bugünlerde Ürün Şensölmez'in Türk romanında kötülük adlı bir doktora tezi var. Ses getiren bir tez. Niye önemli? Hani yok muydu? Hiç mi ilgi odağımız olabilecek bir şey yoktu? Bu var. Şöyle, Hristiyan toplumlar, özellikle Avrupa, kötülükle çok cebelleşmiş. Kötülük kuramlarıyla mitolojik, zaten aslında Hristiyan kültürü antik Yunan kültürünü devralan bir kültür olduğu için antik Yunan'daki kötü karakterler ve onlarla baş etme, kötülükle uğraşabilme zorunlulukları var. Hı hı. Artı ilk günah inançları var Hristiyanların. Bir de bu inançla örtüşen ve çözümlemeleri gereken olaylar yaşamışlar. Bunlardan en önemlisi Lisbon depremi. Orta Çağ'da öylesine korkunç bir deprem ve üstüne öylesine büyük doğal felaketler yaşamışlar ki kendi inançlarını sorgulamaları gerekmiş erken dönemde. Bazıları çok katılaşarak ve bu inanca katı katıya hiç perva yer bırakmaksızın Tanrı iyidir ve ne yaptığını biliyordur, biz zaten hak ediyoruz diyerek bağlanmış.
Yani kötü olduğu için yaşadılar tüm bunları.
Evet. Bazıları da bunu bir çok uzun sürede şekillenmiş tabii ama Tanrı'yı sorgulamalarına yol açan bir yüzleşme yaşayarak bunu atlatabilmişler. Dolayısıyla Batı toplumunda Türkiye'ye göre daha çok kötülükle uğraşılmış. Ama bizde öyle değil. biz biraz daha mülayimiz ve bu tür konularda da İslam inancı biraz daha farklı bir tevekkülü önerdiği için.
Bizde nasıl algılanıyor peki doğal afetlerde?
Aslında şöyle, kötülük temel olarak Avrupa disiplinleri açısından bakarsak 3 tür kötülük var. Doğal kötülük, ahlaki kötülük, metafizik kötülük. Doğal kötülük işte insanın iradesiyle oluşmayan, maruz kalınan kötülük. İşte depremdir, sel felaketidir vesaire.
Yangındır.
Ahlaki kötülük aslında kötülük deyince insanların aklına gelen, insan iradesiyle oluşan kötülük. Metafizik kötülük de biraz daha felsefi. Bazıları bunu doğal kötülükle birleştiriyor ama kötülük niye var? Neden yaşadığımız evrende kötülük dediğimiz şey vücut bulabiliyor? Sorgulayan ve bunu doğal yollardan kabul edip etmemeyi uğraşan.
İyiliğin olduğu yerde mutlaka bir parça da olsa kötülük var. Kötülüğün olduğu yerde de mutlaka bir parça iyilik var herhalde, evet. Değil mi?
Anadolu'da ayrılmaz yaşadığınız için böyle. İşte bu Anadolu kültürü, daha çok doğu, yin yang. Hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Hani birbirine sarılı siyah ve beyaz iki, evet, balık gibidir ama göz gibi bir siyahın içinde bir beyazlık, beyazın içinde bir siyahlık. Dolayısıyla tam sizin söylediğiniz, iyiliğin içinde kötülük, kötülüğün içinde iyilik. Niyete indiğimiz zaman her şey iyi gibi. Ama bu daha çok doğu yaklaşımı. Niye böyle bir şey önemli edebiyat açısından? Çünkü Türk edebiyatına baktığımız zaman ilk dönemlerde, özellikle romanın ilk dönemlerinde çok naif, kırılgan, çok da sorgulanmayan bir kötülük var. Çünkü bunun arkasında aslında kötülükle çok oyalanmama hali var bizde. Edebiyatımızı biz yeni yeni çağdaş edebiyatta biraz daha zorlanarak görüyoruz kötülük karakterlerini. Şunu söylememiz lazım. Neden böyle bir şey var? Avrupa bunları yaşarken sadece Orta Çağ'da yaşamamış çünkü. Avrupa kültürü ve Amerika kültürü İkinci Dünya Savaşı'na atom bombalarını ve Nazi kamplarını sindirmek zorunda olan bir kültür. Öyle ya da böyle. Biz öyle bir sindirim aşamasını yaşamadığımız için bizdeki kötülük anlayışı daha naif. Bizde işte kötülük, dinleyicilerimizin çok kolay hatırlayabileceği Çalıkışı romanına örnek, evet, verebiliriz. Kötülük bizde şöyle oluşuyor Türk romanında. Genellikle annenin kaybıyla. Annenin kaybı bir haberci, kötü bir şeyler olacak habercisi. Tanzimat Servet-i Fenon, Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakarsak. Arkasından babanın kaybı, ki kötülüklerin en beteri. Arkasından yaşanan ahlaki bir çöküntü. Kıskançlıklar, güvensizlikler olabilir. Fakat bizim romanlarımızda, yani şöyle Faust'taki gibi, hani Goethe'nin Faust eserinde olduğu gibi, hayattan duyulan memnuniyetsizliği aşabilmek için şeytanla anlaşma yapan ve ruhunu satmayı teklif eden bir karakter yok. Çünkü bizde böylesine yalın bir kötülükle yüzleşme hali olmamış. Biz kahramanın hikayesini ortaya çıkarabilmek ve yaşadığımız günlere bir cevap ve teselli bulabilmek için sanatı kullanmışız. Neden babanın ölümü? Çünkü savaş yılları. Babalar bir yerlere gidiyorlar ve oralardan dönmeyebiliyorlar. Dolayısıyla romancılar da bunu hazmetmek zorunda kalmışlar.
Peki son zamanlara geldiğimizde, evet, neler söyleyeceksiniz? Hem edebiyatımızda hem de dizilerde, sinemalarda ya, artık kötüler çok fazla var.
Çünkü biz de artık sindirim aşamasındayız. Onu da kabul etmemiz lazım. Şöyle söyleyelim, kötülük problemleriyle biz daha yeni yeni karşılaşıyoruz. Yeni dediğimiz aslında son 50-60 yıldır net bir biçimde gördüğümüz. Ne demek kötülük problemleri? Rastgele bir söz değil, felsefi bir terim. Bir varoluşsal kötülük problemi var, bu tepkisel. Bu kadar çok kötülük varsa inanacak bir şey kalmadı. Mesela biz bunu aslında Türkiye'de, Anadolu'da 99 depreminden sonra çok duyduk. Çünkü öyle yoğun bir şey yaşıyoruz ki artık bu da oluyorsa, bu da oluyorsa, bu da oluyorsa isyan noktasıdır. Bu dünyada sadece bizim çağımızın bir problemi değil. Her çağda yaşanılmış, bilinen bir şey. Arkasından bir mantıksal kötülük problemi var. Bu da çıkarımsal, yani Tanrı ile kavga etmiyor ama çok da anlamlı bulmuyor. Bu kadar adaletsizlik varken dünyada ve yaşadığımız çağda insanlar arasında bu kadar eşitsizlik, bu kadar acımasızlık yaşanıyorken artık ben Tanrı ile uğraşamam, bu sorunlara cevap bulmam lazım. Kötülükle birebir yaşayan benim diyoruz. Suriye'den sonra biz de bunu söyledik. Gazetelerde de söylendi sıklıkla. Köşe yazarları dile getirdi. Son 1000 yılın felsefi problemi aslında. Bir de delilci kötülük problemi var ki bunlar da sadece sorunu tespit ediyorlar. Aslında şu anda biraz bizim de yaptığımız bu. Hani bu iyidir, şu kötüdür falan demek ya da buna çözüm bulmak değil. Kötülük diye bir şey var hakikaten. Bunu bir kabul edelim öncelikle diyen yaklaşım. Peki biz bu açıdan bakınca nasılız günümüz romanında? Bir kere Hakan Günday'dan bahsetmemiz lazım. Çağdaş yazarlar arasında. Kinyas ve Kayra ile başlayan ve yalın şiddeti ve doğal kötülüğü ve kötücüllüğü hiç çekinmeden romanlaştırabilen, yani bunu çekinmemek bir aşaması ama romanlaştırabilmek ikinci aşaması. İnsan kaybolabilir. Bir yazar için gerçekten güçlü bir iç kalem iradesi gerektiren bir süreç. Hakan Günday herhalde bunun en iyi örneklerinden. Yine bizi her kahramanıyla ayrı şaşırtan Age Oktay Anar'ı anmalıyız. Onun Galis kahramanı. Başlı başına bir kötülük yazarlığıdır. Bir benzerini Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de görürüz ama Galis kahraman daha da ileriye gider. Yani her türlü hani tembellik ve çıkarcılığın ötesinde her türlü kötülüğü içselleştirip doğallaştırıp kendi hayatında bunu var edebilen bir kahramanı anlatır bize yazar. Ve bunu İstanbul'da Kasımpaşa'da yaşayan bir kahraman içerisinde okuyucuya öylesine sunar ki kötülüğün nasıl kötü tarafından doğal algılandığına ikna olabiliriz. Hiç pazarlık yapmadan çok derin bir yapıyla tabii yazar bunu bize sunmuş. Günümüzde bu tür örnekleri de görebiliyoruz. Şiddet eğilimi olan öyküler ya da yazarlar çok sık olabiliyor ama kötülüğe yakından bakabilmek, yani kötülüğün doğasına yakından bakabilmek büyük cesaret. Niye gerekiyor? Şundan dolayı gerekiyor. Çünkü insan olmanın koşullarından biri zaten mesela İslam da buna çok farklı açıdan bakmış. İnsan olmanın koşullarından biri ben kimim ve niye var olduğuma cevap verebilmek. Böyle şeyleri düşünerek yaşarken de ister istemez kötülükle karşı karşıya geliyoruz. Yani biraz önce bahsettiğimiz Çalıkuşu romanı mesela yüzeyel okuyucu için Çalıkuşu romanındaki kötülük nedir? Kamuran'la Feride'nin kavuşamaması.
Evet. Şimdi ama öyle acaba değil derinde. Kötülük olmasaydı, kötülüğü görmeseydik iyilik kavramını anlayabilir miydik? Ya da tam tersini mi söylemeliyiz?
Hem öyle, yani kurgusal açıdan ve hayatın içerisinde doğru. Kötülük hastalık olmadan sağlığında yeri bilinmiyor. Evet. Kolumuz, başımız ağrıdığında mesela ben çok sık baş ağrısı çeken biri olarak baş ağrısına örnek verebilirim. Ve her zaman helallik istememiz gereken o deneylerde kullanılan hayvanlar var doğrusu. Ama o bir tableti alıp ağrı kesiciyi aldıktan sonra ağrının yavaş yavaş geçtiği bir aşama vardır. Ağrıyla ağrısızlığı neredeyse eşit hissettiğiniz bir aşama. Evet. O bir şükür aşaması. Çok şükür gidiyor artık bu ağrı diye. Gözümüzü açabiliyoruz çünkü evet. Hayat normale dönüyor. Hayatta da belki bu kadar basit değil ama bazı kötülüklerle karşılaştığımızda o eşitlik noktasında idrak var. Yani hani kötülük de iyiliğin eş zamanlı göründüğü bir ara nokta. O zaman da belki iyiliğin farkına varmak için bir çerçeve. Fakat Çalıkuşu romanına dönecek olursam, romancı eleştirel roman açısından bakarsak Çalıkuşu romanındaki kötülük aslında Munise'nin ölümüdür. Yani Feride'nin evlatlığı Munise'nin, o kadar adı Munise olan tertemiz bir çocuğun bir hastalık sonucu erken yaşta hayatını kaybetmesi ve Feride'nin hayat boyu aile bağlarındaki o yoksunluğu, babasını annesini kaybedişi, teyzelerinden uzaklaşışı, sevdiği insandan uzaklaşmasının üstüne bütün bağlarını kurup bir aile kuracağını düşündüğü çocuğun da bu şekilde gidişiyle yalnız kalması. Mesela bu çok ağır bir kötülük sınavı.
Kimsesi belli olmayan. Nereden baktığınız da önemli aslında,
evet.
Değil mi?
Evet. Dolayısıyla tekrar ayaklarının üzerinde durmak için bir takım kendine dair bazı alışkanlıklarının ya da duygu durumlarının ya da hedeflerinin gerçekleşmesi için bir süreç yaşar Feride. Ama Bunu çok sorgulatmaz roman bize. Otomatik olarak biz Cameron'la evet. olan aşkına odaklanırız. İşte biraz önce söylemeye çalıştığım o derin yapı yok da bizde daha naif dediğim süreç bu. Hı hı. Biz kahramanın hikayesi olarak algılıyoruz. Algılama eğilimimiz var. Televizyon dizileri de şu anda öyle. Pek çok televizyon dizisinin ana mutlaka karakterleri.
Mutlaka var. Evet.
Çünkü 52 bölüm bir şey yazmak kolay değil. Senaristleri de
haksızlık yapmıyorum. İyilerin kıymetini mi bilelim?
Hikaye yürümez. Yani evet. Bugün hangi dizidir bilmiyorum. Dinleyicilerimiz en sevdikleri diziyi düşünsünler. Hangisi yerli yabancı, hangisi olursa olsun fark etmez. Polisiye ya da romantik hiç fark hı-hı. etmiyor. O dizinin ana karakterleri genellikle iyidir. Ki Dexter'ın adını verelim, o kötüydü. Birkaç tane Amerika'da bu var şimdi, kötünün ortaya çıkarılması. Çünkü kötülüğü işleme konusunda onlar bizden çok daha iyiler. Artı izleyiciler de onlara daha eğilimli. Yani bizde iyiler talepte. Hangi diziyi düşünürlerse düşünsünler, o dizideki ana karakterlerin rahata kavuştuğunu, mutlu olduğunu ve sonuca ulaştığını varsayarsak, onun üstüne bir bölüm gider, ikinci bölümü kimse izlemez.
Evet.
Çünkü hayat da böyle, yani her şey yolundaysa ve biz işte cebimizde paramız, çevremizde sevdiğimiz insanlarımız mutlu ve rahat bir devam ediyorsak devam eder. Bir müddet sonra bir şeye daha odaklanırız ve böylelikle yürürüz. Ama bizdeki bu duruş, içsel duruş aslında bir takipçi olmamıza engel olan bir içsel duruş. Takipçi olmamız için kötülüğe ihtiyaç duyuyoruz. Ana karakterler o yüzden mitolojiden beri, Binbir Gece masallarında da hı hı. hep var. Binbir Gece masalları başlı başına zaten bu işin pirleri tarafından oluşturulmuş. Adı üstünde, Binbir Gece bir kişiyi bir hikayeyle oyalamak için insana ait ne varsa. Öyle bölümleri vardır ki, onu da itiraf edelim. Yüksek sesle okuyamazsınız. Hani öylesine çarpıcı, açık seçik diyelim usulünce. Öyküleri de barındıran bir hikayedir. Masaldır, anlatıdır. Fakat bütün yapıyı içinde barındırır. Neden? Çünkü kötülük her ne kadar sakınsak da ve ahlaki olarak biz kötü olmak istemesek de hayatın içerisinde bizim dikkatimizi sürekli çeken ve taze tutan bir şey.
Hı hı. Ama çok da kabul edilebilir bir şey değil. Hiç kimse ben kötüyüm ya da kötülük yapıyorum evet. diye bakmaz.
Temel ahlak prensipleri evet. gereği kötü olmayı reddederiz. Ama açık yürekli davranırsak, hani kötü olduğumuz zamanlarda vardır Galis Kahraman'da olduğu gibi. Sadece kendi kötülüğümüzü, hani çok güzel bir yol gösterici cümledir, mottodur benim için. İnsan içeriden bakarken dışarıya niyetini görür ama davranışını görmez. Niyetimizi önce gördüğümüz için de niyetimizin iyiliği ve emniyeti o kadar etkiler ki bizi, davranışımızın nasıl göründüğünü biz fark edemeyebiliriz. Hı hı. O niyetle yapmadığımızı söyleyebiliriz sonradan. Fakat dışarıdan bakıldığında niyet görünmez, önce davranış görünür. Dolayısıyla niyetin o perdesi ve pozitif yaklaşımı olmadığında davranış çok sakil, kaba saba, kırıcı, saygısızca, art niyetli görünebilir. Dolayısıyla biz içeriden dışarıya baktığımız için kendimizi çok net algılayamayabiliriz. Mevlana'nın çok güzel bir benzetmesi var bununla ilgili. O diyor ki, insan kendi elindeki yaradan rahatsız olmaz ve eli yaralıyken de yemek yiyebilir. Ama bir başkası eli yaralıyken size bir şey ikram etse içiniz almaz, rahatsız olursunuz ve yutamazsınız o lokmayı. Hayat biraz böyle. Belki bunu kabul etmek, o sizin ilk başta söylediğiniz yin yang, yani işte her iyiliğin içinde biraz kötülük olabilir evet. ve kötülüğün içinde iyilik olabilir. Hint kültürü bununla ilgili güzel bir ipucu vermiş. Onlar bizden de ileri. Onlar diyorlar ki, kötü iyiye dönebilir, çok odaklanma.
O zaman ikisini bir teraziye evet. koyduğumuzda hep iyiliğin ağır gelmesi, fazla gelmesi
hayatın içinde
diyelim.
İnşallah. Tadımlık kötülüklerle devam edelim evet. inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta içinde yine çok keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde sevgili Elif Berna Kutlata. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı vardı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkent Kent'ten yine merhaba demek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.
hocam.